Ayrım 16, Cendere, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, sayfa 175. Kısacası gür oymak ya da kimilerinin söylediği gibi Norşin, Türkiye'de tarikatların önemli bir kesişme noktası da oluşturuyordu. Süleyman Soylu da aslında bir ilçeyi değil, buradaki medreseyi ziyaret ediyordu. İşte bu noktada önemli bir ayrıntı vardı. AKP ile FETÖ arasındaki ortaklığın bitmesinin ardından herkes birer birer safını seçiyordu. Merak edilenlerden biri ise Norşin Medresesi'nin tavrının ne olacağıydı. Nurettin Mutlu Norşin Medresesi'nin baş müderrisiydi. Peki Mutlu tavrını nasıl gösterdi? Hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde Nurettin Mutlu bu kavgada FETÖ'ye destek verdi. 23 Şubat 2014'te Zaman Gazetesi'nde manşetten yayımlanan bir röportaj veren Mutlu, "Gülen gibi bir alime hakaret edilmesini tasvip etmiyoruz," dedi. Mutlu FETÖ'ye karşı tavır alanlara şöyle tepki gösteriyordu. 15 yıldan beri Gülen'in eserlerini, çok sayıda başka alimin eserlerini de okudum. Hepsi birbirinden kıymetlidir. Ama şunu söylemeliyim ki Gülen gibi bir alim, mütefekkir görmedim. Böyle bir kıymete sahip olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Milyonların gönlünde taht kurmuş ihlas ve samimiyet abidesi Fethullah Gülen Hoca Efendi gibi bir zata nahoş sözler sarf etmek onun kıymetinden bir şey kaybettirmez. Ama samimi her Müslümanın gönlünde tarifsiz yaralar açar. Mutlu Gülen için ona ve arkadaşlarına çok dua ediyorum diyordu. Sadece o mu? 2020 yılının Ocak ayında öldürülen Şeyh Abdülkerim Çevik de aynı duruşu sürdürdü. O da bir hafta sonra Zaman'a çıkarak Gülen'e destek verecek, peygamber varisleri için ne düşünülüyorsa Hoca Efendi için de aynı şeyleri düşünmek ve aynı şeyleri idrak etmek gerekiyor diyecek kadar ileri gidecekti. Gülen'in tam sayfa yayımladığı teşekkür listesinde adlarının bulunmasından mı bahsedelim, yoksa 12 Eylül referandumunda FETÖ'nün yayınlarından yaptıkları evet çağrılarından mı? Geri dönersek İçişleri Bakanlığı'nda birileri ne zaman FETÖ bahsini açsa yanıt hep aynı yerden geliyordu. O FETÖ'den değil, filanca cemaatten, falanca tarikatın FETÖ'yle ilgisi yok, onlar başka. Emniyetin hazırladığı raporlarda FETÖ başka tarikatlara sızarak renklendirme yaptı tespitlerine rağmen İçişleri Bakanı Soylu'nun gür oymakta tarikatların ortasındaki fotoğrafı görülüyor ki kaymakam operasyonu ile büyük bir çizik yemişti. Üstelik ben getirmişsem ben ihanet ediyorum diyen Soylu'nun poz verdiği gür oymaktaki kaymakama yapılan operasyonla. Oğuz Atay'ın tutunamayanlarında altını çizdiğimiz başkalarına söyleyecek bir sözüm olabilmesi için önce kendime söz geçirmem gerektiğine inanıyorum cümlesi sanki Soylu'ya söylenmiş gibiydi. Öyle ya, Türk yargısını FETÖ'ye teslim eden referandumda örgütün evet dediği için vitrine koyduğu isim oydu. Bir zamanlar Erdoğan'ı at üstünde durmayı nasıl beceremediyse ülke yönetmeyi de aynı şekilde beceremedi diye eleştiren oydu. Paçalarından yolsuzluk akıyor diye nutuk atan oydu. Müslüman ülkelerin kalbini almakla görevlendirildin, emir eri oldun, boyan döküldü Tayyip Erdoğan diye bağıran oydu. Kendisini padişah olarak görmek istiyor diye kehanette bulunan oydu. FETÖ eliyle üretilen kumpasları Türkiye hukuka dayalı fabrika ayarlarına dönüyor diye savunan oydu. Fethullah Gülen'in ev sahibi olduğu ABAN toplantılarına katılan oydu. Samanyolu TV'de kendi ülkenizin insanından ne korkuyorsunuz arkadaş diyerek eyalet sistemini savunan oydu. Milletim adına, çocuklarım adına, geleceğim adına Savcı Zekeriya Öz'e müteşekkirim övgüsünü düzen oydu. Kumpaslar sırasında Fethullah Gülen ve Zekeriya Öz milletin temel değeridir çıkışını yapan oydu. Fethullah Gülen'in Amerika'da olması Türkiye'nin ayıbıdır diye örgütün kanallarında propaganda yapan oydu. Türk ordusunun genelkurmay başkanının terörist denilerek tutuklanmasını Fethullahçıların kanalında savunan oydu. Millet bin Fethullah Gülen çıkartır, bin Zekeriya Öz çıkartır diye bağıran oydu. Uzatmayalım. Ne diyordu İçişleri Bakanlığı'na bağlı Polis Akademisi'nin FETÖ raporunda? Oldukça fazla sıkıntı yaratan bir başka konu ise 17-25 Aralık öncesinde makam ve mevki sahibi olmak için bu yapıyla beraber olduğu düşünülen birçok bürokratın kendileri hakkında da soru işaretleri ortaya çıkacağı korkusuyla FETÖ üyesi olduğunu bildikleri kişileri söylemekten korkmalarıdır. Bu durumda örgüt üyelerinin gözetilmesi ve korunması gibi bir sorunu ortaya çıkarmaktadır. Vegas'ta olan Vegas'ta kalır gibi 17 Aralık'tan önce olan 17 Aralık'tan önce de kalır krizinin sonuçlarını yaşıyorduk. Nurcuların silahlı militanıyla buluşma. O kadar da değil demeyin. Sizi Saidi Nursi'nin bir başka talebesinin yakın zamandaki cenazesine götürelim. 3 Ekim 2020'de hayatını kaybeden 92 yaşındaki Mehmet Fırıncı, Cumhurbaşkanlığının kararıyla ertesi gün Eyüp Sultan Camisi haziresine defnedildi. Kalabalığın içerisinde cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile hemen ardında görünen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu göze çarpıyordu. FETÖ lideri Gülen 2012'de ölmüş olsaydı Fırıncı için düzenlenen devletli tören muhtemelen onun olacaktı. Neden böyle düşündüğümüzü anlatalım. Gerçek adı Mehmet Nuri Güleç. Rivayete göre babasının Fırıncı olmasından ötürü Saidi Nursi ona Fırıncı diye hitap ediyordu. Nurcular yıllarca Fırıncı ağabey ya da Mehmet Fırıncı diyerek ona yeni bir isim verdiler. Nursi ile tanışmasından kendisi şöyle bahsediyordu. Bediüzzaman ile Fırıncılık yaparken tanıştık, elini öptük bir sabah namazından sonra. Ne iş yapıyorsunuz diye sordu. Fırıncılık dedim. İnsanların ekmeğine hizmet etmek çok sevaptır dedi. Efendim ekmek değil de biz pasta, börek, çörek yapıyoruz dedim. O daha sevap dedi. Bediüzzaman Said Nursi ve İlmi Şahsiyeti isimli kitapta yer alan polis raporu ise hikayeyi biraz daha derinleştiriyordu. 1953 yılında Mart ayında İstanbul'a gelen Nursi'ye uygun bir otel bulunamayınca sahibi Fethi Uraz olan Güleçlerin Fatih Çarşamba'da kullandığı ev aylık 80 liraya Nursi'ye kiralanmıştı. Yani Nursi aynı zamanda Fırıncı'nın kiracısıydı. Nursi'nin ölümünün ardından öğrenciler arasında şimdi ne olacak endişesi başladı. Nursi'nin en yakınında yer alan Zübeyir Gündüzalp öncülüğünde cemaati bir araya topladılar. İttihat dergisini Mihrap Yayın Evi'ni kurdular. Yeni Asya Yayınları da bu ekolden çıktı. Nursi'nin öğrencilerinin yaşadığı kırılmalardan sonra Nur cemaatini yöneten 3 Mehmetler arasında Fırıncı da vardı. Bir sonraki bölünmede ise Fırıncı ekibi Nesil Yayınları'nı kurdu. Nesilciler adını aldılar. Nesilciler FETÖ ile o kadar yakındı ki birçok projeyi ortaklaşa yürütüyor, krize girdikleri yerde FETÖ imdatlarına yetişiyordu. Hep sadece FETÖ'den bilinse de Fırıncı dinler arası diyalog faaliyetlerini başlatan kişiydi. Üstelik projeyi bizzat Nursi'ye dayandırıyordu. İlginç mi? FETÖ firarisi Ekrem Tufan Aytav ile FETÖ'ye ait bir kanalda muhabbet eden Fırıncı, Nursi'yi takip ederek rapor yazan polislere kendisinin bilgi verdiğini söylüyordu. Fırıncı aynı konuşmada Nursi'nin Rum Patriği'ni ziyaret ettiğini ve dinler arası diyalog fikrine nasıl hayat verdiğini de aktarıyordu. Fırıncı'nın hikayesine göre Nursi, Patriye Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu kabul etmeleri durumunda Hristiyan kalsalar dahi ortak bir dinde buluşabileceklerini de söylemişti. Fırıncı'yı şaibeli bulan dinler arası diyalog projelerini reddeden diğer Nurcu ve İslamcı gruplar bu görüşme rivayetiyle ortak din projesini yıllardır yalanladı. İddianın hayal ürünü olduğunu söyleyerek Fırıncı'ya cephe aldılar. Patrikhane'nin böyle bir görüşmeyi teyit etmemesi, Nursi'yi takip eden polis raporlarında böyle bir görüşmenin yer almamış olması, Patrikhane'nin ekümeniklik iddiası nedeniyle hem devletle hem de İslamcı cemaatlerle arasının kötü olması gibi bir dizi gerekçe sıraladılar. Dinler arası diyaloğu hayata geçiren FETÖ ise kendilerinin tezine can suyu veren Fırıncı'ya bu nedenle hep sahip çıktı. Nursi ile ilgili polis raporlarındaki içeriden ayrıntılar söylediğimiz nedenle ona mal edildi. Sadece başka cemaatler değil, diğer Nurcu gruplar da onu hep şaibeli buldu. 61 yaşındayken evlendiği, rahibe okulunda yetişmiş, kendisinden 21 yaş küçük olan İngiliz asıllı eşinin Mary Welt, sonradan Şükran Vahide hikayesini de Nursi'ye parayla kiraladığı evini de hiç gündemden düşürmediler. Eşinin Hristiyanlığa uyarlayarak İngilizceye çevirdiği risalelere şüpheyle yaklaştılar. FETÖ lideriyle aralarında muhabbet vardı. Gülen yurt dışına çıkmadan önce Nesil grubunu ve tabii ki fırıncıyı ziyaret etmiş, helalliğini almıştı. Nurculuk birleşik kaplar gibiydi. Birinde dolup taşan FETÖ'ye akıyordu. Fırıncının kabı da farklı olmadı. Onun yanında yetiştirdikleri Gülen'de boy verdi. Aynı zamanda akrabası olan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Cemal Uşşak, Gülen'i Mehdi ilan eden konuşmaları elden ele dolaşan İlhan Atasoy ya da FETÖ firarisi Cemil Tokpınar gibi isimler Gülencilerin önde gelen isimleri oldu. Mehmet Fırıncı'nın önderi olduğu İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nın AKP-FETÖ kavgasına kadar Gülen'e karşı bir tavrı yoktu. Düzenlediği etkinliklerde Gülen'in ABD'den gönderdiği mesajlar alkışlarla okunuyordu. FETÖ'cülerle dinler arası diyalog çalışmaları örgütleyen, Gülen'in Papa ile buluşmasını organize eden Vatikan'ın eski temsilcisi George Marovic, Fırıncı'nın risale okumalarına katılıyor, Fırıncı onun kendi toplantılarında kelime-i tevhid getirdiğini iddia ediyordu. Uzatmayalım, bu filmin sonunu biliyorsunuz. Bir dönem Gülen'le iç içe olan, FETÖ ile aynı projeler içinde yer alan Fırıncı ekibi, AKP-FETÖ ortaklığının bitişiyle tarafını iktidardan yana seçti. Geçmişte olanların aksine Gülen'le ne kadar uzak olduklarının hikayelerini anlatarak yeni bir tarih yazdı. Sürpriz de değil, yıllarca Necmettin Erbakan'a tavır almış, devleti yöneten DP ANAP çizgisine destek vermişlerdi. Bu seferki öyleydi ki Fırıncı'nın 2014 yılında Erdoğan'ın elini öpmek için eğildiği, Erdoğan'ın onu durdurduğu görüntüler bu desteğin sembolü olarak hafızalarda yer etti. Erdoğan yeni Asyacılar gibi istisnalar hariç diğer Nurcu grupları Fethullah Gülen'e karşı yanına çekmişti. Nitekim Diyanet 2014 yılında Risale-i Nurları basmaya başlarken ilk nüshasını Erdoğan'la birlikte Mehmet Fırıncı da imzalamıştı. Ayasofya cami olarak açılırken özel davetlilerin arasında o da vardı. İslami jargonla söylersek hiçbir ilmi eğitimi olmayan Mehmet Fırıncı, Said-i Nursi'nin mirasını AKP iktidarı ile buluşturması sayesinde Eyüp Sultan Haziresi'ne adeta bir devlet töreniyle gömülmüştü. Tabutu cenazenizin kalabalık olmasını istiyorsanız sizin için istediğiniz hikayeyi anlatanlar olsun der gibi duruyordu. Peki Bakan Soylu'nun bu hikayeyle ne ilgisi vardı? Neden o cenazedeydi? Cenazeden sonra bir de devlet içinde cemaat örgütlenmesini gündeme getirenlere doğru değildir, yalandır diye tepki göstermesi, fırsat verilmeyecektir sözleriyle sopa göstermesi tesadüf müydü? Haydi, sizi o cenazeden sonra yapılan taziye toplantısına götürelim. Cenazenin ardından Mehmet Fırıncı için Rüstem Paşa Medresesi'nde bir taziye programı düzenlendi. Nurcuların medyasında yer aldı. Konuşmacı bakan Süleyman Soylu idi. Belli ki sarsılmıştı, gözyaşları içindeydi. Çocukluğumuzda da Fırıncı ağabeyimizdi. Bu yaşımıza geldik yine Fırıncı ağabeyimiz diye başladı konuşmasına. Son olarak Arif abi dediği ismin kızının nikahında karşılaştıklarını, birlikte şahitlik yaptıklarını anlatıyordu. Kendisine konuşma hakkı verildiğinde önceliği Said-i Nursi'nin talebesi Fırıncı'ya verdiğini söylüyordu. İsmini duyduğumuzda dahi rahatladığımız abimizdi sözleriyle Mehmet Fırıncı'ya bağlılığını vurguluyordu. Kendisinin de ifade ettiği gibi Soylu, Nurcu ağabeylerin tedrisatından geçerek bugünlere gelmişti. Nurcuların yıllarca vazgeçmediği, hatta Yeni Asya kolunun halen desteklemeye devam ettiği Demokrat Parti'de genel başkanlığa yükselmişti. Nurculuk onun düşünce hayatında belirleyiciydi. Sadece Fırıncı değil, Said-i Nursi'nin bir başka öğrencisi Mustafa Sungur'un cenazesini kaldırırken de "Çocukluğumuzdan beri takip ettiğimiz edep timsali bir şahsiyetti" demiş, "Türkiye bir ağabeyini kaybetti" sözleriyle kendisindeki yerini açığa vurmuştu. Yani soyduyu zaman zaman Norşin medreselerinde diz çökerken görmemiz tesadüf değildi. Cemaatlere sahip çıkan açıklamasından sonra Said Yüce gibi nurcu liderlerin ona ilk teşekkür edenler olması da. Peki Bakan Soylu ile Nurcu Fırıncı'yı Sakarya'da bir nikahta buluşturan Arif abi kimdi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Arif abi dediği Arif önemliydi. Kim miydi o? Arşivi tararken karşımıza ilk olarak bir cinayet haberi çıktı. Tesadüf bu ya, 20 Aralık 1969 tarihinde Milliyet Gazetesi'nin manşetindeki haber dönemin İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun açıklamasıydı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İDMMA, devrimci öğrenci Battal Mehmetoğlu'nun öldürülmesinin ardından polis bir operasyon başlatmış, cinayetin faili olarak bir grup yakalanmıştı. 14 Aralık 1969'da Yıldız Camii'nden çıkan örgütlü bir grup okula doğru yürümüş, karşılarına çıkan Mehmetoğlu'nu silahla vurarak öldürmüştü. Dev Genç Marşı'ndaki Vedat Taylan, Mehmet Battal devrim için öldüler dizelerindeki makine mühendisliği öğrencisi Battal oydu. 22 yaşındaki kısa hayatını bitiren sağcı terör eylemi Türkiye tarihinin kritik halkalarından biriydi. Deniz Gezmiş'in başında gözyaşı döktüğü fotoğrafı hatırladınız mı? Gezmiş yerde yatan Battal Mehmetoğlu'nun cesedinin boynundaki kolyeyi açmış, içinde Mehmetoğlu'nun sevdiği kızın resmini görmüştü. Orada gözyaşlarını tutamamıştı. Bu o yılki 8. öğrenci ölümüydü. Cinayetlerin devlet içinde örgütlü bazı kamu görevlileri tarafından desteklendiğini düşünen öfkeli öğrenciler valiliğe yürüyüş başlattı. Bakan istifa sloganlarıyla büyüyen eylemden birkaç gün sonra İçişleri Bakanı İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü'nü yanına alarak basının önüne çıktı. Siyasi cinayetlerin failleri yakalanmıyor şeklindeki iddiayı kesinlikle reddederiz demişti. Milliyet gazetesindeki sözünü ettiğimiz haber Yıldız Teknik Üniversitesi önündeki saldırganların yakalandığını anlatıyordu. Basına dağıtılan fotoğraflar arasında tahmin ettiğiniz gibi Arif Önemli'nin bıyıklı pozu da vardı. Fakat daha da önemli bir ayrıntı söz konusuydu. Peki Yıldız Teknik Üniversitesi önüne gelen o grup kimdi? Milliyet muhabirine konuşan yetkili bunlar henüz tespit edemediğimiz bir yeni örgütün adamları derken bir başkası eldeki bulguyu şöyle anlatıyordu. Bir yetkili sanıkların çoğunun nurcu ve siyasi teşekkül ile cemiyetlere bağlı olduğunu öne sürmüştür. Arif Önemli'nin hikayesi uzun. 1970'lerde Gülen'in de yuvalandığı Komünizmle Mücadele Derneği'nde başkanlık da yapan Önemli, gittiği her yere çatışmaları götürdü. Yılmaz Güney'in de hapishane arkadaşı olan Ahmet Atılmış o günleri şöyle anlatacaktı. Komünizmle Mücadele Derneği Başkanı Arif Önemli, hapishaneye, paşa kapısına geldikten sonra muhafazakar sağcı mahkumları toplayarak solcu mahkumlara baskı yapmaya, terör estirmeye başladı. Arif Önemli'ye karşı olan kimi nurcular ise Önemli'yi nurculuk içindeki kavgalardan, tasfiyelerden ve nurculuğun Gülen'i de içine alan soğuk savaş ideolojisi haline gelmesinden hatırlıyordu. Kesin olan bir şey var ki Arif Önemli nurcuların eli silah tutan militanlarından biriydi. Nitekim kendisi de internette yer alan anı videolarında bunu hiç gizlemiyordu. Nurculuk Soylu ile Fırıncı'yı Arif abi denilen eylemcinin kızının düğününde buluşturmuştu. Bakan Soylu'nun kendisini hangi cemaate yakın hissettiğini söylemeye bile gerek yoktu. Özetle, Türkiye'nin arınma dediği süreci teslim ettiği kurumların durumu kirli bir su gibi. Cemaatlerin kiri başka cemaatlerle temizlenmeye çalışılıyor. FETÖ'nün bir nur yapılanması olarak doğduğu unutularak ona alternatif yine FETÖ'nün eski dostu nurculardan bulunuyor. Risalelerin sadeleştirilmesi tartışması olmasa Gülen ile gül gibi geçinip gidecek cemaatler Türkiye'nin geleceğini belirlemeye devam ediyor. Bu şekilde yıkandığımız sürece ne kadar temizlendiğimizi hep tartışmaya devam edeceğiz. Kim bilir, belki de o su hep kirli kalsın istiyorlar. 16. ayrımın sonu. Sayfa 183.